Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar.
Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren, Betigül Öngen ve Selim Badur.
İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur.
Ben Ayşegül Tözeren.
Efendim 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Önce Sağlık programında birlikteyiz. Ve her zaman olduğu gibi konuğumuzu Ayşegül tanıtacak.
Evet, bu arada ben hep kulağımı da destekçilerimize veriyorum. Yine hocalarımızdan biri destekçi olmuş. Baktım ortopedi ve travmatolojiden Cerrahpaşa'dan Bülent Aksoy profesör destekçimiz olmuş. Ona da teşekkür ediyoruz hocamıza. Bugün bir başka hocamız konuğumuz. Profesör Doktor Gaye Usluer, Eskişehir'den yolu geçen tıp öğrencilerinin, hekimlerin çok iyi tanıdığı enfeksiyon hastalıkları uzmanı bir hocamız. Benim de yakın bir arkadaşım öğrencisiymiş Gaye Usluer'in. Hemen çıkmadan önce bana küçük bir anekdot gönderdi. Evren tabip odasında da görev yapan arkadaşlarımızdan, evet, aktivistlerimizden dedi ki Gaye Hoca bize o kadar yakın bir hocaydı ki bir gün geç kalıyorduk sınava dedi. Bir saat sınavı bizim için erteledi dedi. Öyle sınıf geçmiştik dedi. Çok da sevilen bir öğretim üyesiyle birlikteyiz.
Çok teşekkür ederim. Çok duygulandım şimdi.
Evet Selim Hocam, ben girişimi yaptım artık. Acaba ilk sorumu da sorsam mı diye düşünüyorum. Evet, ses alamıyorum. Orada mısınız?
Ben duyuyorsunuz
Gaye Hocam. Gaye Hocam, biraz öğretim üyeliğinden başladık ama aslında siz aynı zamanda deneyimli bir enfeksiyon hastalıkları uzmanısınız. Bu pandemi size ne öğretti ve sizden sonra gelecek asistanlara, hekimlere aktarmak isteyeceğiniz 3 şey ne olurdu bu pandemiyle ilgili?
Ben öncelikle merhaba demek istiyorum. Tabii sizinle bu süreçte tanıştık ama Selim Hoca'yla da biz çok yakın arkadaşız. 2009-2010'da domuz gribi salgınında da çok yakın birlikte çalıştık. Neden 2009'a gittim? Çünkü biz 2009'da bizim en gerçek yaşadığımız ilk pandemi gibi düşünmüştük bizim jenerasyon açısından. Ama korkulan gibi olmadı. Korkulduğu kadar çok kişi hastalanmadı. Korkulduğu kadar çok kişi hayatını kaybetmedi. Ama ben meslek yaşamımda bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak ilk pandemiyi bana söyleyin deseler daha ileride, yaşadınız mı deseler, COVID-19 enfeksiyonundan bahsederim. Tabii COVID-19 pandemisi aslında sadece enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına değil ve sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya, tüm bilim insanlarına, her uzmanlık alanında hem de siyaset kurumuna çok şey öğretti bence. Bugün bir yandan pandemi devam ederken aslında hayatımızın birçok davranış modeli, yaşam şekillerimiz değişti. Okumak, 1918 İspanyol gribini çokça okuduk, çokça slide kullandık o döneme dair. Ama okumak ve yaşamak çok farklı bir şey. Belki ben bu süreçte çokça kullandım, hatta bir slogan oldu dediler bazı katıldığım programlarda. Bana ait önemli bir anekdot şu: pandeminin öyküsü pandemi bittiğinde yazılacak. Bakınız, 31 Aralık 2019'dan itibaren ne kadar çok şey konuştuk. Bulaşma yolu üzerine, kuluçka, işte ölüm oranları üzerine, yazın olurdu olmazdı, birinci dalga, ikinci dalga, birçok kavram hayatımıza çokça girdi. Tıp dışı olanlar da aslında bu kavramlarla tanıştılar ve bir şekilde kullanmaya başladılar. Pandeminin öyküsünü, gerçek öyküyü, eksikleriyle, doğrularıyla, yenileriyle bittiğinde ancak yazabileceğiz. Bir kere bunu bir kenarda tutmamız lazım. İkincisi aslında sağlık çalışanlarının ne kadar değerli olduğunu, sağlık hizmetinin bütünsel fotoğrafının bir pandemi sırasında ortaya çıkabileceğini gördük. Ve mikroskopla dahi özel koşullarda tanımlanabilen bir virüsün aslında dünyayı nasıl felce uğrattığını, işte kocaman kocaman silahları, kocaman kocaman uçakları üreten ülkelerin bu gözle görülmeyen canlının önünde nasıl dize geldiklerini gördük. Ve aslında o çok pırıl pırıl görülen büyük hastane modelleri, en gelişmiş teknolojiler, sağlık hizmetinin bütünseline baktığımızda aslında böyle bir olayla karşılaşıldığında, yeniyle bilinmeyenle karşılaşıldığında o büyük sistemlerin nasıl çöktüğüne tanık olduk. Ve sağlık hizmetinin bütünsel olarak kamusal bir hizmet, toplumcu, halkçı, kamusal bir hizmet olması zorunluluğunun en gelişmiş ülkeden en az gelişmiş ülkeye doğru gittiğimizde tamamı için ne kadar büyük zorunluluk olduğunu hep birlikte yaşadık.
Evet. Selim Hoca'nın hep vurguladığı bir konu var. Tek sağlık kavramı, dünyanın tek sağlığı, ülkenin tek sağlığı. Sanıyorum bu tek sağlık kavramının da ne kadar önemli olduğunu gördük. Gaye Hocam, evet. Tabii bizim bir gözümüz şu anda Twitter'da ve medya kuruluşlarında Sakarya Hendek'e de bir geçmiş olsun dileyelim, değil mi? Dilerim emekçilerin can kaybı hiç olmaz.
Gerçekten ben de programa başlamadan önce hem yazılı basında hem görsel basında takip etmeye çalıştım. Aslında yakın zaman diliminde yıllar içerisinde daha önce de 3 patlamanın olduğu bir fabrikadan ve Türkiye'nin en büyük patlayıcı havai fişek fabrikasından bahsediyoruz. Tabii ki bunu aynı zamanda bir iş kazası gibi değerlendirmek gerekecek. Öncelikli dileğimiz 10 civarında erken bilgilere göre 10 civarında yaralı olduğu, içeride evet. 150 kişinin olduğu ama umuyoruz ve diliyoruz ki can kaybı olmaz. Ve tabii ki ikincil olarak da bölgede yaşayan insanların kapılarını, camlarını kapatmaları, ortama salınan kimyasal zehirli gazlar nedeniyle hem bugün için zehirlenmeler hem yarın için kanserojen etkileri nedeniyle kapı pencerenin kapanması, kapı altlarına ıslatılmış havluların yerleştirilmesi gibi önlemleri de sıralamakta yarar var diye düşünüyorum. Herkese geçmiş olsun. Dilerim can kaybı yoktur.
Evet, dileriz Sakarya Hendek geçmiş olsun, emekçilere geçmiş olsun. İkinci bir soru sormak isterim Gaye Hocam size. Biz kitle iletişim araçlarının yaygınlaştığı bir dönemde pandemiyi yaşadık. Ve bilgi asimetrisinin bulunduğu kamuoyunun önünde belli ilaçların isimleri anıldı. İşte Amerikan Başkanı Trump da andı. Sanki böyle bir çözüm bulmuş gibi bu bir pandemiye. Tabii bu şeffaflık açısından olumlu görülebilir ilaçların anılıyor olması. Ama bilimsel bakışla sizce bu uygun muydu? İlaçların halkın önünde anılıyor ve tartışılıyor olması.
Şimdi dünyadaki geçmiş dönemlerdeki pandemi öykülerine baktığımızda tabii pandemilerin hem süreçlerinde hem sonrasında siyasi sonuçları var. Ve sürecin esas yöneticisi siyaset kurumunun kendisi. Ve tabii ki bugünkü koşullarda 21. yüzyılda kitle iletişim araçlarının ve dijital dünyanın bu kadar hayatımızın içine girmesiyle birlikte haber alma kaynaklarının çoklaşması, çeşitlenmesi bir avantaj gibi görünüyorsa da bunun dezavantajlarını da hep birlikte yaşadık. Bir anlamda herkes yaptığı hareketin, söylediği sözün esiri oldu. Çünkü hani inkar etme şansı yok, dediydim demediydim yok ama tabii ki bir dizi doğru olmayan bilgilendirmeyi, gerçek olmayan bilgilendirmeyi de hayatımıza soktu. Bu anlamda bütün dünya bunu yaşıyor ama bazı ülkeler belki daha şiddetli yaşamak zorunda kaldılar. Ben burada en büyük sakınca olarak şunu gördüm açıkçası. Örneğin çokça siyasetin konuşulduğu ana haber programları içerisinde, özellikle görsel basında panel konusu COVID-19'a indirgendi. Bilen de konuştu, bilmeyen de konuştu. Hatta COVID-19 siyasi bir kimliğe büründü. Çünkü konuşanların bir grubu iktidardaki siyaset kurumunun ağzıyla duymak istedikleriyle konuştu. Bir grup bilim insanı doğrular üzerine konuşmaya özen gösterdi. Ama bunun sonucunda ne oldu? Dinleyen, izleyen vatandaş şaşkına döndü. Hangisi doğru, hangisi doğru değil diye. Yine biz Selim Hoca ile 2009-2010 yılında domuz gribi sırasında bilim kurulu içerisindeydik. O süreçte işte bir aşının daha kolay bulunabilir olması, çünkü mevcut aynı gruba ait bir aşının olması avantajdı. Ama siyaset kurumunun ağzından çıkacak veya çıkan bir tek söz bizim aşılama projemizi bir anda yerle bir etmişti. Dolayısıyla bugün 2020 yılında bunun daha şiddetlisini ve gerçek büyük bir pandemide yaşadık. Bence burada yapılacak şey bilim insanlarının el ele vermesi, bilimsel düşünceden vazgeçmemesi ve siyaset kurumunun da mutlaka bilim insanlarının salt bir danışman görevi görmediğini, bilimsel temeller üzerinde modeller oluşturduklarını ve salgını önlemeye çalıştıklarını kabullenip mümkün olduğunca siyaset kurumuyla bilim kurulunu birbiri içerisinde geçirgenliği fazla bir hale dönüştürmemek gerektiğini çokça düşündüm ve vurgulamak istiyorum açıkçası.
Ayşegül, sesim geliyor mu?
Geliyor.
Tamam. Gaye Hocam'a ben bir soru sorabilir miyim? Testlerle ilgili bir şey soracağım. Bu testlerin yapılışı için bir takım algoritmler belirlenir ve öğrendiğim kadarıyla bizde kime test yapıldı? Çünkü her akşam görüyoruz, hı-hı, işte 35 bin test yapıldı, 50 bin test yapıldı diye. Birincisi, toplumda hastalık ne kadar yaygın diye herhangi bir klinik bulgusu olmayan 150 bin kişiye test yapılması öngörülmüş ve başlanmış. Bilmiyorum, hı hı, siz de bu haberi almış mıydınız, size de ulaşmış mıydınız?
Evet.
Bunu şunun için söylüyorum. O zaman bir kere yapılan testler içinde pozitiflik oranı düşecektir. Toplum, hı hı, genelinde bir bulgusu olmayan. İkincisi, hastanelerde belirli bir olgu tanımı, bir kritik kriterler vardır ve bu kriterlere göre hastalar seçilir ve teste alınır. Hı hı. Bunda da bir takım değişiklikler yapılmış. Daha zor ve daha kısıtlı bir tanımlamaya uyan kişiler teste alınıyormuş. Yani bir yandan testlerde pozitiflik oranının düşeceği bir yaklaşım, bir yanda gerçek pozitiflikleri hani daha az gösterecek bir yaklaşım. Burada bir karmaşa var gibi geliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, bu testler konusunu?
Şimdi çok yerinde ve çok gerçekten hani hepimizin sıkça vurguladığımız konunun sorusu. Başından itibaren Sağlık Bakanlığı burada çok tutarlı bir tutum izlemedi açıkçası. Zaten ilk vakanın 11 Mart'ta tanımlanmasının, yani birçok ülkeye göre en geç tanımlanan ülkelerden birisi olmamasının da temel nedeni Türkiye'de test sayısının çok diğer ülkelere göre çok geride kalması. Ki ilk vaka tanımlanmasından sonra hemen arkasından Dünya Sağlık Örgütü bir slogan belirlemişti: daha çok test. Ne kadar çok test yaparsanız o kadar hasta tanımlarsınız diye. Ama ne yazık ki Türkiye daha çok test grubuna sadece semptomu olan ve hastaneye başvuran kişileri aldı başlangıç döneminde. Bu bir dezavantajdı, çünkü biz sadece hastaneye başvuran kişilere, semptomatik kişilere test yaptık ve onlar üzerinden sadece test pozitifleri yayınlayarak da onlar üzerinden vaka sayımızı, onlar üzerinden ölen kişi sayısını belirledik. Ancak son dönemde, yani yakın zamanda yeni bir genelge gönderdi Sağlık Bakanlığı. Test yapma prosedürlerini iyice daralttı. Ki pandeminin önümüzdeki bir yıl mutlak, sonraki bir yıl büyük ihtimalle devam edeceğini düşündüğümüzde ve 1 Haziran itibariyle normalleşmeyle birlikte hastanelerde rutin hizmetlere de dönmüş olmamız nedeniyle daha da çok test yapılması gerekirken bakanlık test kriterlerini daha da daralttı. Özellikle hastaneye yatan her hastanın COVID-19 olabileceği endişesi, cerrahi girişimler öncesi hastalara test yapalım, bu bir zorunluluktur hem sağlık personeli için hem diğer hastalar için derken sağlık personeli orada da çok ciddi kısıtlamalar getirdi. Bir anlamda semptomlarıyla kuvvetle COVID-19 düşünülen ve COVID-19 servislerine, kliniklerine yatırılacak hastalar dışında test yapılmaması gibi bir sonuç ortaya çıktı. Ki bu kısmı sadece semptomatik hastaların veya hastanedeki kişilerin tanı süreçlerine ilişkin. Oysa ki salgını kontrol edebilmemiz için bizim asemptomatik, bulgusu olmayan kişileri tanımlamamız lazım. Ya da filyasyon yaptığımızda, yani tanımladığımız hastanın yakın çevresine, yakın temaslılarına izlem yaptığımızda oradaki temel koşul bu kişilere de mutlaka PCR testi zorunluluğu iken bakanlık filyasyon yapıyor ama filyasyon sadece o kişilerin tanımlanması ve 14 günlük evde karantina süreciyle sınırlı olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü Türkiye filyasyonda tanı testi kullanmadı. Sonuç olarak baktığımızda yine 1 Haziran'da tüm dünya, özellikle Avrupa ülkelerinde başlayan normalleşme sürecinde herkesin birinci sloganı daha çok test yapmak, ki o süreçte asemptomatik bulgusuz olguları tanımlamak, sessiz taşıyıcıları tanımlamakken Türkiye'nin böyle bir hedefi de olmadı. Bugün Türkiye'de test sayıları bir bakıyoruz 30 bin, öteki gün bakıyoruz 51 bin, ertesi gün bakıyoruz 40 bin ve bu 40 bin ayrı örnek, yani 40 bin ayrı kişi anlamına da gelmiyor. Çünkü aynı hastaya yapılan 4 test var, 5 test var, aynı havuzda toplanıyor. Dolayısıyla hani Türkiye'de 51 bin test ve sonucunda şu kadar pozitiflik dediğimizde 51 bin kişiye test yaptık, şu kadar pozitif sonuç çıktı anlamına gelmiyor. Ne yazık ki Türkiye çok kapalı devre çalıştı bu süreçte. Tedaviden başarı, az ölümden başarı, çok iyileşmeden başarı öyküsü yazmaya çalıştık ki esasında salgın yönetiminde başarının temeli salgının durdurulması, bulaş zincirinin durdurulması, kırılması ve epidemiyolojik olarak orada aldığımız kıstaslara uyan bir profilin ortaya çıkartılmasıydı. Ne yazık ki Türkiye bu süreci iyi yönetemedi diye düşünüyorum bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak.
Bir de testlerden bahsederken eğer yanılıyorsam lütfen beni düzeltin. Başlangıçta hızlı test yapacağız, antijen testi yapacağız dendi. Hı hı. Sonra antikor testlerinin sanki akut olgularda tanı için kullanılacağı gibi bir böyle görüş ortaya kondu. Yani sonra da vazgeçildi anladığım kadarıyla, değil mi?
Evet, evet.
Hızlı testler falan da, yani orada bir hem acele edildi belki hem de çok bilimsel olmayan böyle bir yaklaşım söz konusuydu. Peki bir müzik arası verelim. Siz, pardon, söyleyin hocam ondan sonra.
Bu 150 bin kişilik taramayla ilgili de sanıyorum bilim kurulu bir modelleme oluşturdu. Oradaki halk sağlığı, evet, uzmanı hocamız bir modelleme oluşturdu. Ve 150 bin kişiden alınan örneklem sonucunda bir şey saptamaya çalıştılar. İşte asemptomatik olguların ne kadar olduğunu
saptamaya çalıştılar diyordu hocamız.
Bizimde de o 150 bin kişilik taramanın sonucu da Türkiye'de mevcut enfeksiyon sıklığını gösterme açısından veya antikor testleriyle Türkiye'deki bağışıklığı göstermek açısından çok iyi bir veri kaynağı olamadı ne yazık ki.
Evet, yani onun bilinmesi lazım ve hastaların taranmasıyla bu toplumun taranmasını birbirinden ayırmak lazım herhalde.
Ayırmak, evet, falan, evet, değil mi? Evet, evet. Şimdi hususen ben geçmeden şunu da söyleyeyim. Tabii, örneğin tabii, sağlık personeli düzenli bir taramaya tutulmadı. Hatta hiç taranmadı. Yani hasta olan, bulgusu olan sağlık personeli dışında risk gruplarına hiç ulaşılmadı. İşte cezaevlerinde, huzur evlerinde, tabii, dezavantajlı gruplarda aslında hedef alanlar belirleyip bu testlerin o alanlara, risk ortamlarına uygulanması lazımdı. Bu hiç yapılmadı.
Evet, yani sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak bir sorun olduğu belli ve geçen hafta bizim yaptığımız programda Diyarbakır ve Manisa Tabip Odası başkanlarıyla görüştük. Örneğin Diyarbakır'da sağlık çalışanları arasında oldukça fazla sayıda enfekte çalışan olduğu belirtilmişti. Peki bir müzik arası.
Tamam.
Biraz da dün yıl dönümü olan Sivas olaylarıyla ilgili bir parça ama farklı bir yorum. Timuçin Esen'den geliyor, Haydar Haydar.
Aa, çok güzel.
94.9 Açık Radyo'yuzun önce sağlık programında Profesör Doktor Gaye Usler'le söyleşimizi sürdürüyoruz. Timuçin Esen'den farklı bir Haydar Haydar yorumu dinledik. Evet Ayşegül, söz sende.
Evet, çok konuşulan, özellikle bilimsel camiada çok konuşulan bir konuyu sormak istiyorum Gaye Usler'e. Dünya çok gelişmiş tıp teknolojilerine sahip olmasına rağmen basit görünen bir şeyi pandemi sürecinde ortak bir istatistik dili oluşturamadı. Vaka tanımları ülkeden ülkeye değişti. Bizim ülkemizde de farklıydı. Çünkü Nisan itibariyle Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 için kesin vaka tanımında PCR'ın tek koşul olarak olması da önermedi. Toraks bilgisayarlı tomografisi gibi tetkiklerin de sonucuna göre kesin tanı olarak işaretlenebileceğini belirtti. Ardından da birçok Avrupa ülkesi, Yeni Zelanda gibi ülkeler buna uyum gösterdiler. Türkiye farklı bir yol çizdi. PCR şartını, PCR'ın pozitif çıkması şartını kesin vaka tanımında tek koşul olarak ortaya koydu. Farklı ülkeler geriye dönüp düzeltmeler de yaptılar. Bununla ilgili Türk Tabipleri Birliği de bu vaka tanımları ile ilgili söylemlerde bulundu. Halk sağlıkçılar, yöneticileri. Sizce bu dünyadaki istatistik dili ortaklaşamamasının da nedeni ne olarak gördünüz? Dünya Sağlık Örgütü'nün payı var mıydı bunda? Meslek örgütleri mi farklı davranmalıydı? Bakanlıklar mı? Ne önerirsiniz bununla ilgili veya görüşünüz nedir?
Şimdi Dünya Sağlık Örgütü dünyada işte ülkelerin ortaklaşmasıyla dünyadaki sağlık sorunlarının birlikte çözülmeye çalışıldığı, esasında bir dayanışma ortamının oluşturulduğu bir örgüt. Sonuçta bir sağlık sorununun bütünselinin çözümünün Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı olmadığını ya da çözülememesinin Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkili olmadığını daha baştan kabul etmemiz lazım. Ama şu anda hepimizin her gün izlediği yer, toplu verilerin olduğu, toplu veri akışının değerlendirildiği yer neresi? Dünya Sağlık Örgütü'nün web sayfası ve oradan gelen uyarılar. Şimdi başından itibaren Dünya Sağlık Örgütü bütün ülkelere dedi ki hastaları iki şekilde bildireceksiniz. Bir tanesi doğrulanmış, konfirme edilmiş olgular ki bunlar PCR testi uygulanmış, test pozitif hastalar ama öte tarafta PCR test pozitifliği %10 civarındaydı tüm ülkelerde, Türkiye'de de öyle. Ama %100 COVID-19 bulgularıyla gelen diğer laboratuvar parametreleriyle ki bu burada tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi bilgisayarlı akciğer tomografisi son derece önemliydi. Tüm bu laboratuvar yöntemleriyle ve bulgularıyla hastalar COVID-19 tanısını alabilirler. Ama siz hastaları iki şekilde kodlayın. Bir, konfirme edilmiş PCR testi pozitif olgular. İkincisi, PCR'ı negatif ama diğer bulgularıyla COVID-19 olan olgular. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı veriler PCR ile doğrulanmış, yani test pozitif vakalar. Ama öteki kısım neden önemliydi? Çünkü pozitiflik oranı %10 olduğuna göre gerçek vaka sayısının bunun ne kadar fazlası olduğunu, yani biz %90 grubunu da bir şekilde buraya dahil etmemiz gerekiyordu ki ülkemizdeki sağlık salgın hastalık boyutunu tam olarak görebilelim. Özellikle ölen hastaları COVID pozitif, COVID testi negatif olan iki gruba ayırdığımızda bile bütünsel içinde ölen kişilerin sayısını daha doğru saptayalım diye. Bu anlamda istatistik bilimi tabii tıpta da yeri çok kuvvetli olan, çok güçlü bir bilim dalı. Çünkü yolunuzu çizer, yolunuzu açar, karşınızdaki engelleri gösterir eğer doğru biçimde kullanırsanız. Ama ne yazık ki son yıllarda bütün dünyada buna benzer şeyler oluyor. Bizde de yaşıyoruz. Siyaset, istatistik bilimi, siyaset kurumu tarafından adeta rakamlara takla attırıcı bir bilim dalına dönüştürüldü. Yani rakamlarla oynayarak bir başarı öyküsü yazmak. Halbuki başarı öyküsünün temeli dünyada salgını kontrol altına almak. Yani Türkiye veya Amerika veya Fransa tek başına bir başarı öyküsü yazamaz. Çünkü bu dünyayı ilgilendiren bir sorun. Ve dünya bu sorundan kurtulmadıkça ben başarılıyım, başarı öykümü yazdım, haydi defteri kapatıyorum diyemezsiniz. Ne yazık ki Türkiye'de de siyaset kurumu eliyle istatistik bilimi doğru kullanılmadı. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği kodlama sistemine hastalar için uygulandı, ne de ölen vakalar için uygulandı. Bu nedenle de pozitifliğin %10 olduğunu bildiğimiz bir test sonucundan yola çıkarak Türkiye'de gerçek vaka sayısının bugün dünyada tanımlanan vaka sayımızdan çok daha fazla olduğunu, ölen kişi sayısının en az şu anda bildirilenin en az bir misli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında önümüzü doğru görememek, vatandaşı rehavete düşürmek, bireysel önlemlerin uygulanma oranını azaltmak istiyorsak istatistikleri doğru vermeyelim. İstatistik bilimini doğru kullanmayalım ama bu da neyi getirir? Nihai olarak salgın yönetiminde başarısızlığı getirir.
Evet, çok önemli bir noktaya değindiniz. Bu çok doğru. Sanıyorum PCR testi sonucuna bakmadan mortalite oranlarını veren tek Avrupa ülkesi Belçika. Evet, o nedenle evet. Belçika çok yüksek görülüyor. Evet. Ama böyle bir sorun olduğu çok aşikar. Peki sizin bir yazınızda Türkiye'de sağlık sisteminin reorganizasyonundan bahsediyordunuz. Böyle bir konuyu açarsak eğer neler söyleyeceksiniz? Bu reorganize olabileceğiz mi?
Şimdi şöyle, aslında geçmiş dönemlerde dünyadaki salgınların her birinin, pandemilerin bitiminde dünyadaki ülkelerde önemli değişimlerin olduğunu görüyoruz ki bu yakın zamanda daha küçük görünen örneğin SARS hepimizi çok korkuttu ama beklenildiği kadar çok insan etkilenmedi. Buna rağmen SARS enfeksiyonuyla birlikte hemen akabinde dünyada e-ticaret dönemi başladı. Şimdi bu dönem, yani bu kadar yaygın bir pandemi, dünyada 10 milyondan fazla insanın etkilendiği, 500 binden fazla kişinin öldüğü ve ekonominin tüm dünyada durduğu, resesyona girdiği bir süreçten bahsediyoruz. Ve öte taraftan da tabii ki öncelikli olarak ülkelerin sağlık sistemlerinin fotoğrafları çekildi. En ince detayına kadar ülkeler çıplak kaldılar sağlık sistemleri açısından. O özendiğimiz o en büyük ülkelerin, işte örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin fotoğrafı karma karışık çıktı karşımıza. Yetişemedi, çözemedi ve yönetemedi. Şimdi bir kere şunu gördük. Biz bunu Türkiye'de de tabii ki 90'ların sonunda, 2000'li yılların başında başlayan ve bugün artık hayata ete kemiğe bürünmüş olarak giren genel sağlık sigorta sistemi, sağlıkta dönüşüm sistemi, özelleştirilen sağlık sistemi açısından baktığımızda bir anlamda neoliberal sağlık politikalarının bu pandemiyle iflas ettiğini gördük. Sağlık hizmetinin bir kamusal, toplumcu, halkçı sistem olması gerektiğini, herkesin ulaşabildiği, herkese eşit olarak sunulan ve devletin kontrolünde olan bir sistem olması gerektiğini yakından gördük. Ve büyük büyük hastanelerin en parlak, en son moda cihazların olmasının da aslında tek başına yetmediğini, iyi bir sağlıkta iyi bir insan gücünün olması gerektiğini ve bu insan kaynağının doğru kullanılması gerektiğini gördük. İşte sağlık personelini biliyorsunuz günlerce işte alkışladılar vatandaşlarımız. Bu güzel bir şeydi tabii ki hizmete saygıyı göstermesi açısından. İşte Sağlık Bakanlığı dedi ki 3 ay boyunca performans ödemelerini sağlık personelinin arttırıyorum. Ama esas olan bu değil. Yani sağlık sistemimizi reorganize edelim dediğimizde daha o sağlık personelinin yetişme basamağıyla başlayıp sağlık personelinin bütüncül özlük haklarıyla devam edip onların yaşamsal ihtiyaçlarını hayata geçirip ve sağlığın da tüm alanlarıyla birlikte kamusallaştırılması ki bu noktada ben şuna işaret etmek istiyorum. Bakın sürekli bir şehir hastaneleri efsanesi vardı. İşte çok büyük alanlar, çok geniş koridorlar, son moda cihazlar evet ama bütün hastaneler felçe uğradı. Şehir hastaneleri bir salgını yönetecek kapasitede değil, salgını hep birlikte yönetmek zorunda kaldık. Başta tıp fakültesi hastaneleri olmak üzere. Öte yandan özel hastaneler bir şekilde bu sistemin içine dahil olmak zorunda kaldılar. Ve temiz hastane kalmadı. Yani süreçte bütün hastaneler COVID-19 hastanesine dönüştü. Süreçte rutindeki sağlık hizmetleri aksadı, işte yaşlılar hizmet alamadı, çocuklar bağışıklama hizmetlerini geciktirmek zorunda kaldılar gibi. Sağlığın reorganizasyonundan söylemek istediğim bu sağlıkta dönüşüm programından İngiltere'nin de bakın bugün bizim İngiltere'den örnek olarak hayata geçirdiğimiz sağlık sistemlerinin nasıl iflas ettiğini de hep birlikte gördük ve gerçekten başa bela, sağlığa bela olan bu sistemin bir an önce kamucu, toplumcu, halkçı, herkes için eşit, ulaşılabilir bir sisteme dönüşünü hep birlikte gerçekleştirmeliyiz diyorum.
Yani baktığınız zaman farklı ülkelerde bu kamu sağlığı, halk sağlığı ve koruyucu hekimliğin terk edilmesi ve tamamen ticaretleşmesi sağlığın belki de bütün bu tabloya ayna tuttu. Siz Amerika'dan örnek verdiniz ama Fransa'da olsun, İtalya'da olsun hani tabii, gelişmiş batı ülkelerinde o hastanelerin ne hale geldiğini gördük. Peki bir müzik arası daha verelim. Bu kez tamam. Paul Simon'dan bir parça dinliyoruz. Graceland. 94.9 Açık Radyo'dayız ve önce sağlık programını devam ediyoruz. Paul Simon'dan Graceland isimli parçayı dinledik. Profesör Doktor Gaye Usler. Konuğumuz hocam, son dakikalara giriyoruz. Anlatımınız o kadar keyifli ki sizi dinlemek. Zaman çok hızlı ilerliyor. Ayşegül, muhakkak senin soru vardır ama ben Dünya Sağlık Örgütü değerlendirmesini de yaptı hocam. Şimdi yeni normalden bahsediyor herkes. Bu yeni normal ne olacak? Yani işin biraz da sosyal yönü ve sosyal yönden çok tıbbi yönüne değinelim isterseniz. Sosyal ve ekonomik yönünü bir başka konuşmamızda ele alırız. Medikal olarak siz örneğin bilim kurulunun da 2021'e sarkabileceğini pandeminin diye bilgi vermiştiniz. Nasıl görüyorsunuz? Yani ben çok kısaca yaz aylarında insanların daha mesafeli ortamlarda bulunacağı için göreceli olarak olgu sayısında bir azalma ya da artış olmayacağını ama Eylül-Ekim aylarında daha kapalı ortamlarda yaşama geçildiğinde, okulların açıldığında yer açılırsa işin tekrardan alevleneceğini düşünüyorum. Üstelik de hani toplumsal bağışıklığın rakamlara baktığımızda çok uzağındayız. Virüsün de bir RNA virüsü olmasına rağmen çok mutasyona falan uğraması da söz konusu olmadı şimdiye kadar.
Evet, evet.
Ne diyorsunuz bu konuda?
Şimdi önümüzdeki süreç tabii COVID-19'da yaşamayı öğrenme süreci bence, öyle düşünüyorum. Yeni normalin tarifini iyi yapmak ve bu kendimizi yeni normale alıştırmamız gerekiyor. Tabii içinde normal kelimesi geçtiği için aslında herkes bu geride kalan 5 ayı çok zorlu geçirdi, çok kaygılı geçirdi. Ve normal kelimesini duyduğumuz anda bir yandan da hani Türkiye'de bir başarı öyküsü ve normali bir arada duyduğumuzda bir anda bir gevşeme oldu. Artı tabii ki Türkiye normalleşme sürecine Avrupa ülkelerini örnek alarak girdi. Yoksa Türkiye 1 Haziran'da normalleşme kararını aldığında vaka sayımız 1000 civarındaydı. Oysa ki bu kararı alan Avrupa ülkelerinin sayıları 400'lü 300'lü rakamlardı. Bir kere erken başladık. En riskli bölgeleri öne alarak başladık ki tabii ki ekonomik kaygıların olmasına, ekonomik buhranın dürtülerine katılmamak elde değilse de pandemide merkeze insanı oturtmak zorundayız ve ikinci zararları hep insandan öte, yani önce insan sonra ekonomi, önce insan sonra sosyoloji gibi düşünmemiz lazım. Önümüzdeki yeni dönemde bireysel, bireylere ait sorumluluklar var ki bir kere bu yeni normalin eski normal olmadığını kabul etmek durumundayız. İşte maske, mesafe en az 1 metre, son zamanda 2 metreye kadar çıktı bu. Artı el yıkama, el dezenfektanı kullanımı, bunlar hayatımızın bir parçası olacak. Ta ki ne zamana kadar, evet, COVID-19'la ilgili kaygılarımız bitti denilene kadar bunlar bizim hayatımızın parçası olacak. Öte yandan toplumsal kuralları düzenleyecek olan devleti yönetenler, onlar da toplumsal kuralları düzenleyecekler. Örneğin yeni çalışma koşulları ne olacak? Toplu taşıma araçlarında yığılmayı önlemek için çok sayıda toplu taşıma aracı alamayacağımıza göre toplu taşıma araçlarının kullanımını iş saatlerini değiştirerek düzenleyebilir miyiz? Örneğin bu bir soru. Okullarla ilgili ne yapacağız? Örneğin işte e-okul kavramı, dijital eğitim kavramı yaşamımıza girdi. Aslında dijital eğitime hazır mıyız? Yeni normali oluştururken aslında toplumsal kuralların devlet tarafından doğru biçimde kurgulanması bireysel uyumla birleştiğinde değer taşıyacak. Yoksa siz sadece maske, mesafe, elinizi yıkayın dediğinizde toplumun tamamı buna uyduğunda, öte yandan çalışmak zorunda olan insanları, olumsuz çalışma koşullarını, emeğin ne şekilde bir araya gelip kümelendiğini düşündüğümüzde o ortamda maske var mı, mesafe var mı, el yıkayacak zaman var mı, bunları düşünmemiz gerekiyor. Bu nedenle bu bütünsel bir şey. Yani hem birey var hem devlet var, devletin toplumsal kuralları yeniden kurgulaması var. Tüm bunlara çokça kafa yormak gerekiyor. Avrupa ülkeleri kendi arazilerine, arazi derken ülkeden bahsediyorum, kendi arazilerine uygun haritaları çizerek yola çıktılar. Türkiye başka ülkelerin arazileri için hazırlanmış harita üzerinden normalleşmeye başladı. Aslında bizim de arazimiz başka, koşullarımız başka, kültürümüz, geleneklerimiz, insanlarımızın alışkanlıkları farklı. Dolayısıyla biz kendi arazimiz için yeni normal haritasını oluşturmamız ve bunu birlikte dayanışarak güçlendirmemiz gerekiyor.
Evet Ayşegül, söz sende.
Evet, bir önceki programa da döndüm Gaye Hoca'nın cümlelerinden sonra. Halis Yerlikaya, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Diyarbakır'dan şöyle bir cümle etmişti. Farklı kültürlere farklı önlem ver. Örneğin İzmir'de bir taziye ve kültürü yok ama Diyarbakır'da elbette ki var. Eğer ki merkezi olarak tek yerden aynı önlemleri aldığımızda bazı yerlerde, Karadeniz'de başka, Güneydoğu'da başka farklı sonuçları olabiliyor pandemi açısından. Ondan dolayı halk sağlığının sağlık sosyal bileşen kısmına da bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Süremiz azalıyor. Yazılı ve görsel medyaya çıkan hekimlerden size soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz popülizmin bir ideolojisi olmuyor. Solda da var, sağda da var popülizm. Evet. Aslında muhalif kanallara çıkan hekimlere de bakıyoruz. Bazen uzmanlık alanı Yüksek Öğretim Kurumu'nda hiç olmayan toplum genom bilimi falan gibi uzmanlık alanları. Bunlar ne demek bilmiyorum zaten. Yani pandemiden uzak bile diyemiyorum. Yok böyle bir şey. Ve bu kadar bilinmez
olduğu... Bunu ben görmemiştim Ayşegül.
Var. Gaye Hocam da çıktı galiba bir tanesiyle. Bu kadar bilinmezin olduğu virüsle ilgili de bu bilinmez uzmanlık alanlarındakilere onlarca soru soruluyor ve bilmiyorum diyen çok az. Bunu siz de tuhafsıyor musunuz Gaye Hocam? Selim Hoca bir webinar yaptı. Orada mesela birkaç soruya bilmiyorum diye cevap verdi. Yani çok içim rahatladı.
Evet.
Bu durumu tuhafsıyor musunuz?
Aslında bu durumu çok olumsuz olarak nitelendiriyorum aynı zamanda. Çünkü popülizm işte her şekilde kendi kahramanlarını yaratmaya çalışıyor. Ama bizlerin bilim insanı olarak bu kahramanlardan biri olmaya çalışmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim elimizdeki kaynak belli. Biz hani kalkıp hastaneye giydiğim kıyafeti kaç dakikada dışarıda tutayım, nasıl havalandırayım? Mesela bunlar bizim konumuz değil. Veya işte marketten aldığım domatesin ne kadar yıkayayım, ne kadar dışarıda bırakayım, torbasını ne yapayım? Hani buraya kadar geldi. Ve herkes bir şey söylüyor, tutarsa ben demiştim diyecek. Tutmazsa da bu pandemi noktasına gelerek. Bu doğru değil. Gerçekten süreçte yavaş yavaş evde oturan bizim dışımızdaki yani hekim olmayan insanlar herkesle ilgili not vermeye başladılar. Not, çünkü bu şunu demişti, bak bugün başka bir şey diyor. Dün böyle demişti, bugün döndü. Hatta programları yöneten bazı sağduyusu yüksek programcılar bile yapmayın hocam daha önce böyle dememiştiniz noktasına geldiler. Kendi kendileriyle çelişir bilgiler nedeniyle. Bizim bilim insanları olarak gerçekten kendimizi bu duruma düşürmememiz lazım. Çünkü biz bilgilerimizle varız. Yani bizim illa televizyona çıkmamız veya işte haber kanallarında çokça boy göstermemiz gerekmiyor. Biz zaten ihtiyaç duyulduğunda varız. İhtiyaç duyulduğunda sözümüz her yerde duyulur. Yani bulunduğumuz kürsüden de sesimizi farklı şekillerde duyurabiliriz. Bizim bunun yani popülist kültürü bizim kontrol etme şansımız yok bilim insanları olarak. Ama popülist kültürün parçası olmak, onun bir aktörü olmak ya da olmamak bizim elimizde diye düşünüyorum.
Gaye bir de tabii böyle çelişkili bilgiler. Üstelik bu sadece Türkiye değil, yurt dışına baktığın zaman bu, evet. Lancet dergisindeki yazının geri çekilmesi, işte doğru. Oradaki hatalar, New England'dakinin çekilmesi. Bunlar bütün dünyada bilime olan güveni sarsmakta ve bu çok kötü bir şey tabii. Bunun olmaması lazım. İlginç. Son olarak bir soru ya da bir alt başlık. Pardon. Bu politik ekoloji konusu. Hani senin yine bir yazında bahsettiğin. Acaba sadece biz böyle bir duruma zihnen hazır mıyız? Ve sadece bir Greta'nın da bahsettiği gibi, tanımladığı gibi bir imaj süsü mü? Doğrusu istersen bakıyorum. BBC'de dün örneğin seyahatlerle ilgili bir konuyu Uçak Şirketleri Federasyonu Başkanı anlatıyordu. Ya da sporda ne yapılacağını spor kulüpleri başkanı. Yani sadece ekonomiyi yönlendiren, ekonominin subaşlarını devler tutmuş gibi sorumlu kişileri yönlendiriyorlar. Sağlık alanında alınacak önlemleri ne yapılması gerektiğini ya da o zararlı değil canım devam edin seyahate falan diyorlar. Pek bir şey bir ders çıkartmadı galiba dünya. Ben o konuda çok iyimser değilim.
Doğru, doğru. Aslında bütün dünyada ekonomik kaygılar sağlık kaygılarının önüne geçmiş durumda. Herkes bir şekilde çarşaflamaya çalışıyor COVID-19'u. Ama COVID-19'da rahat durmuyor tabii. İşte Türkiye binli rakamlarla başladı, 800'lü rakamlara çektiler. Şimdi 1300'lü rakamlarda iniyor çıkıyor ama daha aşağıya inmiyor Türkiye rakamları. Sonuçta bir şekilde aşısı yok. Toplumsal bağışıklık oranı sizin de biraz önce söylediğiniz gibi %6'lar civarında, %70'lerden bahsediyoruz olumluluk için. İlacı yok. Demek ki ne olacak? Biz korunma önlemleriyle bir kere etkilenen insan sayısını zamana yayacağız.
Evet.
Engelleyeceğiz. Bütün bunları yapmaya çalışırken işte doğaya daha saygılı olalım, işte iklim koşulları, doğa dengesinin bozulması, yeni mikroorganizmaların yeni aktörler olarak sağlıkta karşımıza çıkması. Ama ekonomi o kadar ön planda ki biraz önce söylediğiniz gibi örneğin Türkiye'de bir anda bilim kurulu doğruları söylemeye çalışırken ve oldukça da bütün yük üzerlerinde ve insanların bakışları her türlü olumsuzlukta onların üzerindeyken Turizm Bakanı çıkıp diyor ki Türkiye dünyanın en güvenli turizm ülkesi diyor. Milli Eğitim Bakanı çıkıp diyor ki 1,5 milyon kişinin sınava girdiği bir sınav öncesinde diyor ki bu sınav isteğe bağlı bir sınav, zorunlu değil diyor. Ama sistemin sahipleri bu ülkeyi yöneten kişiler olduğuna göre özellikle siyaset içindeki iktidar partisi olsun, muhalefet partilerinin tamamı olsun, gün ortaklaşma, kafa kafaya verme, ortak akıllı oluşturma ve her durumda insanı merkeze koyma günü. Şu anda bir ortak ve iyi akıl ben de çok yakın tarihte görmüyorum. Ama örneğin Eylül ayında okullar açılamadığında bu arkada kalan 6 ay boyunca dijital eğitim konusunda ne yaptık? İnternete erişim sorunlarını halledebildik mi? Örneğin herkesin evine bir tablet ulaştırabilecek miyiz? Bütün çocukları eşit eğitim alabilecek, eğitim hakkından eşit yararlanabilir, fırsat olanak eşitliği de getirecek miyiz? Mesela bunlara da bir anda çokça kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum.
Bu seyahatlerle ilgili ülkemiz en güvenilir ülke dedi Turizm Bakanı dedin ama bu arada Avrupa ülkeleri
Türkiye'nin
vatandaşlarına evet izin tabii. vermediler değil mi Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'ye? Tabii. Bu da ilginç bir şey yani verilerine güvenilmeyen bir ülke statüsünde olmak kötü bir şey. Peki Ayşegül son sözü ya da son soruyu sana bırakayım.
Benim sorularım vardı ama son politik ekoloji konusu da çok önemliydi. Bence zihinsel olarak hazır mıyız? Bizim iki önceki programımız da politik ekoloji ile ilgiliydi. Bu açıdan da önemli. Son olarak şunu sormak istiyorum. Biz bu pandemi dışında bir de infodemi ile uğraşıyoruz. Kirli bilgi salgınıyla. Bunu özellikle hekimlere ne önerirsiniz? Gelip bir aile hekimi arkadaşımıza bir video gösterdiğinde bakın buradaki operatör maske takmayın dedi dediğinde nasıl bir sağlık iletişimi kurulmasına?
Şimdi bu iki boyutlu tabii. Bir sağlık taki insan kaynaklarının bunu kullanım biçimi var. Öte taraftan tabii bilgiye erişimin kolaylaşması, internet ortamındaki kirli bilginin özellikle vatandaş tarafından alınıp kullanılır hale gelmesi, bu da bir başka sakıncası. Bir kere bizim biraz önce hani popülist kültürün öne çıkarttığı aktörler ve senaryolardan yola çıkarak bizlerin her zaman bilim tarafında yer almamız, bilimsel doğruları vurgulamaktan kaçınmamamız, örneğin işte Kayahan Pala hocamız, Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı'nın kıymetli bir hocası, aynı zamanda Türk Tabipler Birliği COVID-19 İzleme Kurulu üyesi, doğruları söylediği için hakkında soruşturma açıldı. Savcılık suç duyurusunda bulundu ve üniversitesi, şimdi burada tabii üniversitelere de bir çağrı yapmak gerekiyor. Bilim insanı kolay yetişmiyor. Bilim insanı düşünen, bilim insanı korkmadan konuşabilen ve her durumda da hani her türlü baskıya rağmen doğruları konuşmakta direnen insanlar demek. Bu nedenle doğruları söyleyen bilim insanlarını çoğaltmak da işin bilim tarafında olan bizler de, hekimler de, tüm sağlık personelinde. Bizler burada dik durursak, dayanışma içinde olursak, bu dayanışmayı topluma yansıtabilirsek, toplumun esas bilgi gücünü de biz oluşturabiliriz.
Evet Ayşegül, başka sorun var mı? Sona geldik galiba.
Evet, yavaş yavaş sona geldik. Çok teşekkürler. Benim başka sorum yok. Tıbbi gerçeklerle ilgili de belki yani çok bilinen bir söz söyleyebiliriz. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu her zaman vardır.
Evet. Peki, gayet çok teşekkürler. Bize vakit ayırdın, programımıza katıldın. Gerçekten çok teşekkürler. Çok güzel bir konuşma, bir söyleşi oldu. Çok açık ve çok net bilgileri verdin bize. Tekrar teşekkürler.
Ben de teşekkür
çok
ediyorum.
Teşekkür ederiz.
Benim için de çok keyifliydi. Bizi izleyen, dinleyen herkese de sağlıklı bir süreç. Sevgi ve saygı gönderiyorum çokça.
Peki o zaman pandeminin ileri aşamalarında belki bir süre sonra tekrar bizim konuğumuz olursunuz.
Keyifle.
Çok
kolay
teşekkürler.
Gelsin. Kolay
sağ olun.
Gelsin.
Ayrılış parçası bu parçayı dinle ama.
Tamam.
Şimdi pandemi bitince bir sürü ya da pandemi sürecinde bir sürü sinema, kitap, pandemiyi konu alan müzik parçaları ortaya çıkacak. Bunlardan bir tanesi bir Fransız grup Sovyet Supreme diye çok da komik bir klipleri var. Parçanın adı Con Confine. Bunu dinleyerek biz veda edelim. Tüm dinleyicilere iyi hafta sonları.
Teşekkürler.
Gayet tekrar teşekkürler hocam. Sağ olun.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Hoşçakalın.
İyi hafta sonları.
Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar.
Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren, Betigül Öngen ve Selim Badur.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.